Ayrım 17. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 291. 14 Şubat saat 8. Ben müsaadenizle yola çıkayım. Yalçın Usta gelmiştir. Keşke kalsam, bir faydam olurdu belki. Aklım sizde kalacak ama bana ihtiyacınız olursa cepten mutlaka çaldırın beni Meryem ablacığım deyip çıktı Derya. Lokantaya gitmek üzere Yalçın Usta'nın arabasına binecekti. Yalçın Usta Derya'yı ana yolda bekliyordu. Zor bir gece geride kalmıştı. Poyraz gece boyunca annesiyle babasından bir haber almaya çalışmış, gecenin sonunda aradıkları elçilik telefonuna nihayet bir yanıt veren olmuş, Yunanistan'ın Paris'teki elçiliğinden acı haberi almışlardı. Elçilik görevlisi Semra ve Alexis Portakaloğlu'nun cenazelerinin sabah Fransa saatiyle 11'de uçakla Atina'ya göndereceğini söylemiş, karşılayıp karşılayamayacaklarını sormuştu. Poyraz Atina'ya uçacaktı. Annesinin gönderdiği para cenaze törenine gitmek için uçak bileti almaya harcanacaktı. Mert Poyraz'ı yalnız göndermek istememişti ama ikisi için gidiş dönüş bileti almaya güçleri yetmemişti. Poyraz hayatının en zor yolculuğuna yalnız çıkmak zorundaydı. Birlikte geçirecekleri ilk sevgililer gününde yalnız olacaklardı. Ay ışığına batmış, karabiber ağaçları, gümüş tozu, gecenin ırmağında yürüyor zambaklar, yaseminler unutulmuş, tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Atilla İlhan'ın şiiriydi. Zühal Olcay söylüyordu Poyraz'ın pikabında. Mert ve Poyraz gece hiç uyumadılar. Poyraz'ın gözyaşları sabaha kadar Mert'in göğsüne aktı. İki sevgili evdeki son içkileri de bitirdiler. Sabaha karşı Mert tencerede su kaynattı. Poyraz yıkandı, biraz kendine geldi, hazırlandı. Yola çıkması gerekiyordu. 12'de İstanbul'dan Atina'ya havalanacak uçağa tek kişilik bilet alınmıştı. Geri dönüş bileti ise yoktu. Poyraz Atina'daki evi kapatacak, kalanlarla ilgilenecek ve bu da epey zamanını alacaktı. Mert evden çıkmadan bir öpücük kondurdu Poyraz'ın yanağına. Biliyorum çok zor Agapimo. Babam kendini boşluğa bıraktığı gece benim içimde de bir çocuk ölmüştü sanki. Hesaplaşmalarım, öfkem, vicdan muhasebem hepsinin dozu gün geçtikçe azaldı. İnce bir sızı kaldı şimdi şuramda bir yerde deyip kalbini işaret etti Mert. Ayakkabının içine sakladığı küçücük bir hediye paketini çıkardı, Poyraz'a uzattı. Poyraz şaşırdı. Paketi açtı, içinde küçücük bir cam küre vardı. Camın içinde de iki kurşun asker. Yan yana duran iki askerin üzerine küreyi çevirdikçe köpükten kar yağıyordu. Mert, biraz küçük bir hediye ama kitabevi vitrininde dikkatimi çekti. Sanki o iki küçük asker birbirlerine karşı boş değillermiş gibi geldi bana. Biri sen, diğeri benmişim gibi geldi. Aslında satmıyorlardı ama ben rica ettim. Kıramayıp paketlediler, bu sende kalsın. Oralarda beni hatırlarsın dedi. Gözünden bir damla yaş süzüldü. Hemen toparladı kendini. Askerlikle ilgili her şey dikkatimi çekiyor galiba bu aralar. Algıda seçicilik diyorlar buna sanırım dedi Mert. Poyraz sırt çantasının ön gözüne koydu cam küreyi, kapıyı kapatıp aşağı indiler. Merdivenlerde kıtmış su karşıladı onları. Sekerek Poyraz'ın yanına koştu, kuyruk sallayarak Poyraz'ın pantolonunu yaladı. Belkıs abla ve Nergis de oradaydı. Nergis küçük bir poşet uzattı Poyraz'a. Biliyorum uçak kalktığı gibi inecek, yol kısa ama olsun. Biz Belkıs ablayla yolluk hazırladık sana Poyraz abi dedi. Belkıs abla, içinde nane şekeri de var canımın için, mide bulantısına iyi gelir. Ben Japonya'ya uçarken bunlardan iki paket bitirmiştim vakti zamanda diye ekledi. Meryem kapıdan çıkarken Yusuf üzerine palto verdi. Benim mide bulantılarım geçti gibi biraz. Suyumuz da olsa rahatımız yerinde aslında. Neyse ne yapıp edeceğiz, halledeceğiz su işini. Senin gözün arkada kalmasın Poyraz'cığım. Mert de bize emanet düşünme. Derya'nın da aklı burada kaldı. Az önce işe gitti. Bir sıkıntı olursa Yunanistan'dan beni arasın Poyraz abim. Ben Twitter'dan yazarım diyordu gitmeden. 1500'e mi çıkmış takipçi sayısı ne? Sabah onu söyleyip duruyordu dedi Meryem öğretmen. Yusuf karısını öperken, ben havalından dönerken İşkur'a uğrayacağım dağ çiçeğim. Beni merak etme dedi. Poyraz, inan senin gelmene gerek yok havalanına Yusuf. Ben giderim kendim. Lütfen rahatsız olma diye itiraz edecek oldu. Yusuf dinlemedi bile. Sen benim için... Ta Şırnak'a geldim Poyraz kardeş. Keşke imkan olsa seninle Atina'ya gelebilsek. Ama bizim gücümüz buradan Yeşilköy'e taksiye yetiyor. Haydi çağırdım ben bir taksi, gelmiştir çıkalım dedi, çıktılar. Meryem öğretmen bu kez taksinin ardından su dökmedi. Dillir Gadan gece geçtim, suyundan içtim, badem gözlü bir yaz sevdim, kendimden geçtim. Yalçın Usta Kıbrıslıydı. Arabasında memleketin havaları çalıyordu. Derya'ya, çok eziyet gördük biz. Ecevit olmasa belki bugün hayatta da değildik. Karaoğlanı hep rahmetle anarız o yüzden. Sen hatırlamazsın tabii ama o öyle bir karaoğlandı ki mavi gömleğiyle ak günlere inandırdı bizi. Ak güvercine bastık mührü 99'da bizde. O tarihte çoktan buranın vatandaşı olmuştum. Gerçi aklımız kaldı adada ama karnın nerede doyuyorsa memleket orası oluyor ufaklık. Sahi sen 99'da doğmamıştın daha değil mi dedi. Derya, benim doğduğum yerde yani hapishanede tek karaoğlan varmış abicim, o da benmişim dedi. Ve hemen sonra aklına Yusuf abisinin daha dün gece söylediği sözler geldi. Yerin kulağı var. Pişman oldu Derya. Keşke hapishane işinden hiç söz etmeseydim. Şimdi Yaşar Bey akşama beni de sorguya çekecek diye düşündü. O anda vazgeçti çocuk adam işe gitmekten. Sağ çek abicim, bırak ben ineceğim, gelmeyeceğim lokantaya. Yaşar Bey'e selamımı söylersin, alacağımı hazır etsin, gelip alırım sonra. Hatta varsa senin üzerine bir 300 lira ver bana, sen Yaşar Bey'den alırsın dedi. 300 lirasını cebine koyup, hakkınızı helal edin abicim, Yaşar Bey'e de helal etsin. Ha, Yaşar Bey'e bir çift sözüm var yalnız. Benim günün birinde bir lokantam olursa çalışanları onun gibi davranmayacağım. Bunu da böyle söylersin abicim dedi, indi Derya. Aklında bir plan vardı. Dilara gazel düştü bağlara, Dilara karlar yağdı dağlara, Dilara neredesin güzel sevgilim? Aklında bu şarkı, avucunun içinde sımsıkı tuttu 300 lük banknot, soluğu Levent'e yakın bir alışveriş merkezinde aldı Derya. Bir kuyumcunun vitrine baktı uzun uzun, içeri girecek cesaretini topladı ve ürkekçe adımını kuyumcudan içeri attı. Buyurun, sevgililer günü kampanyamız var küçük bir. Çok özel tasarımlarımız var. Beğendiğiniz bir şey oldu mu vitrinde diye sordu gözlüklü kambur kuyumcu. Derya, 150 liralık ne var diye sordu hemen. Kuyumcu, açıkçası o söylediğiniz rakama burada alabileceğiniz tek şey 1 gram altın ama kredi kartına taksitle yapıyoruz düşünürseniz dedi. Derya 1 gram hediyelik altın aldı. Kuyumcu altını koyduğu küçük hediye paketini Derya'nın isteği üzerine fosforlu pembe kurdeleyle sardı. Bir lütufmuş gibi. Bu paket için para almayacağım küçük bey. Bu da benden olsun. Bu sevgililer günde sevgilisine gram altın alan tek kişi siz oldunuz dedi. Derya paketi cebine koydu. Eliyle sıkı sıkı tutuyordu. Aklında Dilara'nın adresi vardı. Çiğdem Sokak, Çiçek Rezidans. Burada Çiğdem Sokak diye bir sokak yok delikanlı. İleride Çiçek Sokak var. Oradaki rezidansların adı Çiğdem'di galiba. Bir yanlışlık olabilir mi? Doğru hatırlıyor musun adres diye sordu çiçekçi. Derya hediyesinin yeterince romantik olmadığına kanaat getirmiş, 30 lirasını da az önce adres sorduğu çiçekçiye uzatmıştı. Nergis aldı Derya, Dilara'ya, kokulu, güzel nergisler. İyi de bunları nasıl vereceğim şimdi, ne diyeceğim diye düşüne düşüne Çiğdem Rezidans'ın güvenlik kulübesine kadar geldi acemi aşık. Güvenlikçi, buyurun nereye getirdiniz çiçekleri diye sordu. Derya'yı çiçekçi kuryesi sanmıştı. Dilara Hanım'a getirdim ama numarayı yazmamışlar kağıda dedi. Dilara Hanım'a getirdim ama numarayı yazmamışlar kağıda dedi Derya. Bu küçük yanlış anlaşılmayı lehine kullanmak istemişti. Dilara Hanım bir kurye geldi, size getirdiği bir şey var, bekliyor muydunuz diye sordu dahili telefondan güvenlikçi. Dilara, beklediğim bir şey yok ama gönderin lütfen dedi. Kapının önünde elinde nergisleri, cebinde gram altınıyla soluk soluğaydı Derya. Kapı açılsın diye beklediği süre bir asır gibi gelmişti. Kapı açıldı. Buyurun ne getirdiniz, nereye imzalayacağız diye soran Dilara değildi. Kapıyı açan, kış günü altında yalnızca şortu olan, üstü çıplak, karnı 8 baklava dilimi şeklinde, omuzları geniş, kolları Derya'nın bacakları kadar 2 metreye yakın boyu olan sarışın bir genç adamdı. Derya adamın bacaklarının arasından içeri görmeye çalışıyordu. Ne getirmişler aşkı Tom diye içeriden seslenen Dilara'ydı. Derya ne yapacağını bilemedi. Dilara kapıya gelmeden kaybolmak, yerin dibine girmek, görünmez olmak istiyor ama bacakları sanki beyninden komut almıyordu. Yanlışlık olmuş affedersiniz deyip koşarak oradan uzaklaşması zor oldu Derya'nın. Arkasından bakan uzun boylu sarışın genç gülüyordu. Şaşkın çocuk, bugün kim bilir kaçıncı çiçek siparişi, adresleri karıştırmış. Ne tuhaf insanlar var, ulan kendiniz gelip versenize çiçeği sevdiğinizi, yok illa atraksiyon yapacaklar deyip kapıyı kapattı. Dilara gazel düştü bağlara, Dilara ayaz çöktü dağlara, Dilara yalın ayak, başı kabak kış günü. Yüzü yanıyordu Derya'nın, içi yanıyordu. Ağlayarak İstanbul sokaklarında sabahın ayazında yürüyordu çocuk adam. Hem ağlıyor hem de gözünden akan yaşlar için kendine kızıyordu. Sen kimsin oğlum? Sen ne sandın kendini? Sen zavallı bir tamirci çırağısın bu kızın gözünde. Aptal Derya, akılsız Derya, şimdi bozdur bakalım altınını diye kendi kendine söylene söylene yürüdü Derya. Öyle de yaptı. Altınını bozdurdu. Eve dönerken 5 litrelik 2 şişe su aldı. Çiçekleri de Meryem öğretmeni verdi. Bütün gün odasından çıkmadı sonra. Aynı gün saat 15. Adam gak diyor gak yapıyoruz, guk diyor guk yapıyoruz. O tak diye emrediyor, biz şak diye yapıyoruz. Verecek elbet hakkımızı. Anamızın ak sütü gibi helal bu para oğlum. Aklını başına al. Bu devirde iş bilenin kılıç kuşananın. Har vuru parmağın savurma yalnız. Akşama saçma bu paraları sevgililerine diskoda. Deyip kahkaha attı iri yarı adam. Uzun boylu, kirli sakallı olan genç adam mavi arabadan inerken arkasından hala kahkaha atıyordu diğeri. Her ikisi de parayı verenin kirli işlerini yaptırdığı ucuz, kiralık, akılsız birer suç makinesiydi. Az daha akıllıca olan kirli sakallı, bu kadar parayı hak edecek bir iş değildi aslında son yaptığım diyecek olmuş, iri yarı olan onu susturmuştu az önce. Mavi araba hızla uzaklaşırken kirli sakallı suç makinesi dışı tamamen siyah cam kaplı 17 katlı binaya girdi. Resepsiyondakilere selam verip asansöre bindi ve en üst kata çıktı. Uzun koridorun sonundaki kapıyı çaldı. Suç makinesi yanında son sahibinin son siparişleri vardı. Kapı açıldı. Kapıyı açan onu içeri buyur etti. İçeride salonda sadece bir masa, masanın üzerinde bilgisayar, arkasında bir deri koltuk, etrafında da 3 sandalye vardı. Sandalyelerden birinde kısa boylu biri daha oturuyor. Ayakları yere değmiyordu. Kapıyı açan yaşlıca adam masanın arkasındaki deri koltuğuna geçip oturunca merakla sormaya başladı. Sana söylenildiği gibi su idaresindeki adamımızı bulun ve hediyesini verdin değil mi? Suç makinesi, evet efendim aynen dediğiniz gibi yaptım. Mahsus selamlarını ve şükranları iletmemi istedi dedi. Yaşlıca adam, o mavi arabayla gezmiyorsunuz değil mi? Sağda solda. Emniyetteki dostlarımızı da zor durumda bırakmayalım. Arabanın güvenlik kamerası görüntüsü basına bir şekilde ulaşmış dedi. Suç makinesi, Selami kardeş şimdi arabayı parçalatmaya götürdü efendim. O arabadan en az 10 arabaya malzeme çıkar demiş Musa usta diye yanıtladı. Âlâ âlâ, şimdiki göreviniz öyle pencereye taş atıp kaçmaya benzemiyor bak delikanlı. Seni uyarmak istedik. Size eşkali ve adresi verilecek olan cazgır bir kadındır. Onu ve himayesindeki genç kızı öyle bir korkutacaksınız ki o cazgır kadın bir daha başkalarının işine burnunu sokmadan evvel 40 kere düşünecek. Aklı kalırsa bu şehri terk edip gidecek. Anlaşıldı mı? Diye sordu kısacık boylu adam. Suç makinesi, anladım efendim. Ben müsaadenizle içeri geçeyim. Talimatınız doğrultusunda hazır ettikleri miktarı alayım, ekibe pay edeyim dedi. Salonun yanındaki küçük odayı tıklım tıklım doldurmuş olan adamların yanına geçti. Küçük odadaki adamların hepsi torna tezgahından çıkmış gibi birbirine benziyordu. Kısacık adam, yaşlıca adama, haydi kalk Emrullah Bey, hocamızı bekletmeyelim. Burası da sizin için pek münasip olmuş. Hayırlara vesile olsun inşallah dedi. Oğlum çıkıyoruz biz diye içeri seslendi. Bir anda küçük odadakilerden dördü kapıya fırladı. Kısacık adamı neredeyse uçurarak asansöre götürdüler. Emrullah Kısmet de onların peşinden seyirtti. Burası Kısmet apartmanı yıkılıp yerine Hilmi Towers dikilene kadar Emrullah'a söz verilen daireydi. Emrullah Kısmet işlerini, daha doğrusu Hilmi Hoca ve Muhtar Himmet'in işlerini artık buradan idare edecekti. Kısa boylu adam da insan tacir Ramazan Gümüşsoy'dan başkası değildi. Ramazan Gümüşsoy, Hilmi Hoca'nın çekim alanına son giren müritlerinden biri ve kısa süredir de işbirlikçisiydi. 14 Şubat saat 20. Günah ki ne günah, sevgilisini insan ele güne peşkeş çeker mi? Be hey gavat, be hey boynuzlu pezevenk, sen Aziz Valentin Kilisesi'nin zangocusu musun? Senin dinin sevgililer günü diye bir gün tanıyor mu? Peki sen ne demeye daracık kıyafetiyle sevgilini elinden tutup sinemalara, başka erkeklerin içine götürüyorsun? Nefis uyanır nefis, sevgili diye bir şey yoktur. Flört fahişeliğin ta kendisidir. İffetli bir bayanın nikah düşecek erkeklerin içinde gülmesi, kahkaha atması en büyük günahtır. Şehvet işaretidir, şeytanın işidir. Ben uyarıyorum, ben uyarıyorum Allah'ım. Allah'ım ben bu günahkar kullarını uyarıyorum deyip kendini soluna doğru yavaşça bıraktı Hilmi Hoca. Allah diye bağırıp titremeye başladı en arkadaki saflardan bir genç. Rıfat sürüne sürüne kürsünün yanına kadar geldi, hocasını kucakladığı gibi cemaatten kaçırdı. Cemaat hocaya dokunmak istiyor, isterik çığlıklar atıyor. Ondan geriye kalan pis kağıt mendiller kapının elinde kalıyordu. İndir beni Rıfat, indir, ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah, gören de gerdeğe girecek gelinle damat sanır. Şu tür hareketleri herkesin içine yapma dedim sana kaç kere. Kapat kapıyı da gel bakayım yanıma, ovuş omuzlarımı, kas katı kesildim cemaati uyaracağım diye. Ramazan Bey gelmiş miydi, gördün mü? Öyle kısa ki adam, tövbe tövbe, görünmüyor kalabalığın içinde. Belki adamlarından birini, o iri yarı delikanlılardan birini görürüm diye bakındım ama nafile. Emrullah Hıyarı da yoktu galiba içeride, değil mi Rıfat diye sordu İlmi Hoca. Rıfat iri yarı delikanlılar kısmına takılmıştı. Bizim yurtta o iri delikanlılar gibi neler var hocam? Sizin artık öyle bir gücünüz var ki maşallah, gücünüzü sadece Türkiye değil dünya da çok yakından hissedecek. Siz bakmayın bu gümüş soyun afrasına tafrasına, bizim desteğimiz olmasa tek bir iş yapamaz duruma geldi İstanbul'da inşallah deyip olmaya devam etti. Öyle deme Rıfatcığım, Ramazan Bey kaç yılların meşhur gümüş soyu, onunla menfaatlerimizin örtüşmesi gayet iyi oldu. Onun boyunun 10 katı da yerin altında var diye kahkaha attı. Sol arka taraftaki 20 yaş dişi çürümüştü. O bile göründü. Kapı çalındı. Gelen Emrullah, muhtar ve Ramazan Beylerdi. Hemen içeri buyur edildiler. Rıfat çıkarken kapıyı dışarıdan kapattı. Ramazan Gümüşsoy'un adamlarından birine dışarıda beklemenin işaret ederken göz süzdü, gerdan kırdı neredeyse. 19 Şubat saat 10. Ay çok heyecanlıyım. Dolmaları hangi kaba koyacağımı bilemedim Belkıs ablacığım. Ne dersin? Nereye koyalım dolmaları? Diye içeriye bağırdı Nergis. Kızcağızım hiç fark etmez. Kapağını sağlam kapatalım yeter. Kıtmır suya mamasını, suyunu koydum ben. Haydi acele et de bekletmeyelim herkese, dedi Belkıs abla. Bu pazar parka gidip satış yapmayacaklardı. Uzun süredir banyo yapma keyfini unutmuş olan Kısmet Apartmanı sakinleri dün gece anlaşmışlardı. Belkıs ablanın önerisi kabul görmüş. Saat 10.30'da toplanıp hamama gitmeye karar vermişlerdi. Gidecekleri hamam Osmanlı'dan kalma yüzlerce yıllık bir hamamdı. Kadın ve erkek bölümlerine giriş kişi başı 20 liraydı ama Belkıs abla onu da çözmüş, neredeyse ilk gençliğinden beri tanıdığı Natır Belma'dan indirimi koparmıştı. Natır Belma, Belkıs ablanın hatırına kişi başı 10 liraya razı etmişti patronu. Poyraz Yunanistan'dan beklediklerinden daha erken dönmüştü. Bu hamam turuna Poyraz ve Mert de geliyordu. Derya ve Nergis daha önce hiç hamama gitmemişlerdi. En heyecanlı olan onlardı. Meryem öğretmen, aşırı sıcak bana iyi gelmez. Bir su dökünür, hemen kurulanıp soğuklukta otururum ama bu eğlenceyi kaçıramam demiş. Bu sabah da herkesten önce hazırlanmıştı. Yusuf, kesiye ayrıca ne kadar para vereceğiz acaba? 7 çıplak bir hamama yakışacağız deyip gülüyordu kendi kendine. Yürüyerek gideceklerdi hamama. Bir de yol parası vermeye gerek yok. Olmazsa dönerken bir vasıtaya bineriz. Üşümemiş oluruz demişti Belkıs abla. Yürümeye başladılar. Kış güneşi pırıl pırıl parlıyordu. Dağ başını duman almış. Gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Ay ilahi Derya, söyleyecek başka marş mı bulamadın? Gören de hamama değil de ülkeyi kurtarmaya gidiyoruz zanneder. Kız Nergis, bizi toplantı ve gösteri güçlerini muhalefetten tutuklamasın bunlar. Sen siyaset okuyorsun ya, bilirsin bu işleri deyip kahkaha attı. Mert, peştemala nasıl bağlaması gerektiğini sorup duruyordu Poyraz'a. Derya, kalp ağrısını dindirmek için günlerdir kitap okuyordu. Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşı destanını bitirmişti. Poyraz artık tamamen İstanbul'a, Türkiye'ye ait hissediyor, Atina'da cenaze töreninde ve sonrasında yaşadıklarından söz etmeyi çok istemiyordu. Belkıs abla pat diye sordu. Poyraz'cığım anlat bakalım şimdi, bu kadar çabuk döndün ya, biz çok sevindik ama Mert'in söylediği kadarıyla orada mirasla ilgili biraz canını sıkmışlar, öyle mi? Ablacığım ne anlatayım, meğer babam gerçekte olan adamın rol yapan haliymiş yalnızca. Nasıl yani, anlamadım evladım, Alexis Bey baban değil miymiş? Babam olmasına babammış elbet ama başka 4 kişinin de babasıymış. 2 başka kadından 4 kardeşim daha varmış ve ben bunu cenazede öğrendim Belkıs abla. Zavallı annem de bilmiyormuş gerçeği. Gerçi öğrenmeden gittiği iyi oldu bir yerde. O diğer 2 kadın çocuklarını da alıp gelmişlerdi cenazeye. Biri beyaz Rus, adı Irina, diğeri Taylandlı, adını telaffuz edemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim, babam annemle oturdukları ev dahil neyi var neyi yoksa bu 4 çocuğuna bırakmış. Nasıl yani, sana en ufak bir şey bırakmamış mı? Bana güzel bir soy isim ve atan dedemden kalanların takipçisi olma görevi bırakmış. Öyle yazmış vasiyetinde. Avukat okudu. Annemin bankada $250 varmış bir de. Onu aldım. Dönüş biletime verdim çoğunu. Annem de dönmemi istemiş gibi hissettim. Ah annem, güzel annem, mamam. Yüzüne hiçbir şey olmamış biliyor musun Belkıs abla? Öyle huzurlu, öyle mutlu bakıyordu ki bana tabutun içinde. Öptüm. Vedalaştım mamamla. Ha bir de kumaşlar vardı sandığında mamanın. Onları sana getireceğim bir ara. Güzel elbiseler dikilecek. Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek. Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek. Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek. Yoldan geçen bir arabanın açık olan camından son ses Fetih Marşı yükseliyordu. Hamama varmaları az kalmıştı. Nergis, Belkıs abla ile Poyraz'ın yanında kaldırımın yola yakın tarafında yürüyor, konuşulanları duymaya çalışıyordu. Araba yoldaki tüm çamuru Nergis'in üstüne sıçrattı. Belkıs abla, hemen getir de bakalım kumaşları Poyraz'cığım. Nergis'ime baharlık kıyafetler, Mert ve nice sahne kostümleri dikerim ben dedi. Nergis üzerindeki çamuru silmeye çalıştı. Derya ona yardım etti. Yusuf artık karnı iyice belirgin hale gelmiş ve yürümekte zorlanmaya başlamış Meryem'in üzerinden bir an gözünü ayırmıyordu. Şendil hamamına vardılar. Dolmaları, pişleri bölüştüler. Erkekler ve kadınlar ayrıştılar. Artık hamam vaktiydi. Natır Belma, Belkıs ablayı kapıda karşıladı. Özel olarak ağırladı. En güzel kurnayı onlara verdi. Meryem'i hemen yıkayıp havluya sardılar. Dinlenmek üzere soğukluğa aldılar. Kurnanın başında Belkıs abla ile Nergis kaldı. Hamam epey kalabalıktı. Nergis'in beline kadar inen dümdüz sarı saçları vardı. Onları yıkaması uzun sürdü. Kapıda durup kurnalardan biri boşalsın diye bekleyen şişman kadınlardan biri Belkıs abla ile Nergis'e laf attı. Hanım hanım, evinizde suyunuz yok herhalde. Haydi ama bir su dökünün çıkın. Herkes buraya kese masaj yaptırmaya geliyor artık. Siz bildiğin 40 tas su dökülmeye gelmişsiniz. Tövbeniz mi var yoksa belli işlere hohoyt. Belkıs abla gümüş hamam tasına doldurduğu suyu şişman kadının olduğu yere doğru fırlattı. Belkıs abla ile Nergis Tosun Paşa filmlerinden fırlamış Adile Naşit'le Aşen Guru'da gibiydiler o anda. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. 45 yaşında da Adile de hanım pek de kartlaşmış. Suyun kendine fırlatılmasıyla deliye dönen şişman müşteri Natır Belma'ya bağırarak ''Bir dakika Belma Hanım, bir dakika. Buranın müşterileri belli kişilerdir. Bu görgüsüzleri niye alıyorsunuz içeri?'' ''Almayın böyle çirkef kadınları hamama Belma Hanım. Daha da gelmem bu hamama.'' dedi. Eline beline koyup uzaklaştı. ''Sizden hala çirkef olmaz. Bey kızı size kalmaz. Sizden hala çirkef olmaz. Bey kızı size kalmaz. Haydi oradan Rukiye de Hanım, ağzını yırtarım.'' O sırada erkekler hamamında Derya, Poyraz, Mert ve Yusuf kese yaptırmak için sıra bekliyorlardı. Erkekler hamamı kadınlarınkinden daha da kalabalıktı. Bir Alman turist grubu tüm tellakları etrafına toplamış, euro ile verecek bahşişin kokusunu alan tellaklar habire Almanlara çalışıyordu. ''Biz de sıra bekliyoruz abicim.'' diye bağıran Derya bir türlü tellakların ilgisini çekmeyi başaramamıştı. Nihayet tellaklardan biri ''Memleket neresi sizin koçum, nereden geldiniz?'' diye sordu Derya'ya. Bu bir fırsattı. Eğer Derya tellakla aynı frekansı yakalamayı başarırsa belki dördüne de bir an önce kese yaparlardı. ''Bizde her memleketten adam var. Sizin memleket nere?'' diye sordu Derya. Yüzü gözü sabun köpüğü içinde, sırtından dahi kıllar fışkıran kat kat göbeği peştemalını sımsıkı tutan kocaman elli tellak gülerek ''Gaziantep bizim memleket.'' dedi. Derya Mert'i işaret etti. ''Şu arkadaş da Antepli bizim.'' diyerek çaktırmadan Mert'e göz kırptı. Mert oyunu hemen anladı. Bir yandan kurnadan aldığı kaynar suyu soğuk suyla karıştırıp başından aşağı boca etti. Bir yandan da türkü söylemeye başladı. ''Antep'in hamamları, sallanır külhanları, Hoşgör mahallesinin dip dibedir damları, çiğ köftenin adına, baklavanın tadına, ye derler muradına.'' Mert elindeki tası ritim tutmak için kullanıyor, Yusuf ve Poyraz onu keyifle izliyordu. ''Küçük Ceylan gibi maşallah arkadaşınız, bizim oralarda böylesini pek görmedim ama neyse, siz kese olacak mısınız?'' diye sordu tellak. Nihayet ilgi çekmeyi ve biraz ilgi görmeyi başarmışlardı. Dördü de kendini tecrübeli tellakların ellerine bıraktılar. ''Hele hele hele hele Anteplim, gel yanıma deli tatlım, çifte telli çalıyor, kalkın da oynayalım.'' Tertemiz oldular. Su sorunu çözülene kadar her pazar birlikte hamama gelmeye karar verdiler. Hamamın kapısında buluşup keyifle yürümeye başladılar. Yusuf, Meryem üşümesin diye onu sımsıkı sarmış, Belkıs abla ile Nergis kol kola girmiş, Poyraz'ın birazcık da olsa aklı dağılmış, Mert ile Derya da çocuk gibi şakalaşıyorlardı. Derya, bir an kalkıp oynamaya başlayacaksın sandım abicim. Nereden geldi türkü söylemek aklına? Alemsin vallahi ama iyi oldu. Daha fazla beklememiş olduk. Adam neresindensin Antep'in diye sorsa cevap verebilecek miydi bari dedi. Mert yanıtı bu kez oynayarak verdi. Şu kilisin halları, gel olurum der dilleri, mutlak halefe düşer kaçakçının yolları. Sağ elinin baş parmağını orta parmağından kaydırarak sol elinin üzerinde şıklata şıklata kolları havada oynamaya başladı sokak ortasında Mert. Yoldan geçen herkes gülüyordu. Neredeyse otobüs durağına kadar yürümüşlerdi. Tam da o sırada biraz arkada kalmış olan Nergis'in çığlığını duydular. Belkıs abla kolundan çekilip alınan Nergis'i tutmak için hamle yaptı, yere kapaklandı. Nergis güpegündüz yolun kenarında duran beyaz arabanın içinden fırlayan izbandut gibi iki adam tarafından zorla arabaya bindirildi. Abla, ablacığım yetişin diye bağırıyordu. Nergis ağzını kapattılar. Yusuf plakayı görebilmişti. KP0311 diye tekrarlıyordu. Derya arabanın arkasından koştu, yetişemedi. Mert polis, polis diye bağırıyor. Poyraz Belkıs ablayı yerden kaldırmaya çalışıyordu. Nergis basbayağı kaçırılmıştı. 17. ayrımın sonu, sayfa 306.